Ayrım 16.
Bu gece paşayım diyor Kazım. O it iki parmak daha kalleş olsa beni güvercin gibi indirebilirdi. Öyle mi? Bir kuytuya sinse ben geçerken arkadan iki bıçak... Yine kaynadı. Eski bir şey olsun diye tekrarladı. Eski bir şey oldu. Athena, Kılçık ve Rejissör tam bu sırada girdiler. Üçü de üşümüştü. Dışarıdan taşıyıp getirdikleri soğuk sevinç ve hareket, Zehra'nın ağır arbanın içine sıvanan kıvamlı sesini böldü, dağıttı, ufaladı. Bir şeyler kıpırdadı, sanki karanlıkta görünmez pencereler açılıverdi. Bir anda Zehra'nın şarkısıyla getirdiği ne varsa bu pencereden savruldu gitti. Ortada şarkı söyleyen melez bir kadın, iştahla ciklet çiğneyen bir parlak bekir ve bekirin fevkalade iri, fevkalade yumuşak gözlerinin hizasında, fırlak dudaklarının çevresini menekşe rengi bir kalemle çizmiş Athena kaldı. Her gecekinden daha güzel, her gecekinden daha havalı. Athena bütün yüzüyle eğildi. 5 dakika dedi, müsaade edeceksiniz giyinmek için, benim sıram. Rejissör onu bir sürü lafla uğurladı. Paltosu olmadığı vakit kafası hariç bütün ölçüler kısa ve küt tutulmuş bir adam bu rejissör. Elleri sanki dirseklerinde, ayakları diz kapaklarında. Yalnız kemikli yüzü ve büyük kafası görünüşünü kurtarıyor. Palavracı. İşi gücü ya kendi hesabına ya da başkalarının hesabına, iç yüzünü kimsenin iyice anlayamadığı kombinezonlar kurup, fırıldaklar çevirerek piyasa filmleri yapıp zengin olmak. Ayrıca kıskanç, hasis ve bilgisiz. Athena gider gitmez eliyle cazın önünde gerili Zehra'yı gösteriyor ve soruyor. Kim bu şarkı söyleyen zenci? Kılçık, ne zencisi be diye düzeltiyor. Tanıyamadın galiba Zehra'yı. Hani Arap Zehra vardı ya. Yok ya, iki geçmiş karının. Neydi o bir zamanlar? O zamanki hali olsa hemen çevir bir film. Başrole bunu al. Tonla para. Cigarasının dumanı gözlerine kaçıyor. Gözleri sulanıyor. Kılçık, iki gözüm diyerek lafı değiştiriyor. Nereye varacak bu Athena dalgasının sonu? Canım, idare et işte. Nasıl edeyim ya, başıma saran sensin kızı. Askı oluyor birader, illa artist olacak kafasına koymuş. Ben bunu tanıdığımda hıyarlof bir gazeteciyle düşüp kalkıyordu. Tanırsın, sinema gazetesi mi ne çıkarır? Ha işte o. Baktım oğlan, oho, buna dedim ki kız sen artist mi olmak istiyorsun? İnek gel ben yapayım. İnandı. Epeyce bir zaman bugün yarın diye oyaladık. Sonra ansızın ulan aklıma sen geldin, ne olacak birkaç günde sen oyala gitsin. Rejissör iyi ama diyor, inanıyor yahu. Kılçık o rahatsız edici gülümsemesini yine bulup çıkarıyor. Tamam diyor, inansın tabii. Sen bu film öteki film diye idare et, gerisini bana bırak. Rejissör biraz diyor, güzelce olsaydı. Kılçık Nazım'ın arabalarından faydalandığı için 40 yılda bir kere onun böyle işine yaraması lazım. Athena cesur. Neleri ve neleri göze almamış. Yazıhaneye soyulmuş bir muz gibi buğulu buğulu geliyor. Dönük yeşil gözlerini safrasını her tarafa bulaştırıyor. Arada Kılçık olmasa Athena'yı birçok bakımlardan idare etmek mümkün. Hatta zevk verici bir şey. Ama Kılçık Nazım ne yapar adamı? Bu yüzden bu oyun kazancı ve kaybı olmayan faydasız bir oyun. Şimdi buraya güya Athena'nın dans stilini görmeye geldiler. Athena yine o vahşi ve insafsız zenci tarafından görünmez bir kırbaçla dövülüyormuş gibi kendini yerden yere vuracak, bunlar seyredecekler. Athena içi sıra alkışlar, kameralar, projektörler ve afişler kurup bir kotrada bıyıkları buğday sarısı bir delikanlıyla hayırsız ada açıklarında dolaştığını, bir ev yaptırdığını, bir araba aldığını tasarlaya dursun. Öbürleri can sıkıntısıyla esneyip gizli gizli üstüne gülecekler. Bir ara rejissör Amerikan Parkı'nda iskemlenin birinde tünemiş Çinli Şükrü ile çene çalan Gilda'yı gördü ve çarpıldı. Gilda'nın saçları köpüklü bir şarap kıvamında omuzlarına akıyordu. ''Şunu görüyor musun?'' diye Kılçık'a sordu. ''Rejissör şunu canım, Amerikan barda, elinde ağızlık olanı.'' dedi Kılçık, ''ne olmuş?'' ''Kim o?'' ''Gilda'' diyorlar, ''asıl adını bilmiyorum. Şöyle baktın mı dersin ki Bray anasını. Sokulmaya gelmez ama leş gibi ter kokar. Zaten pek yüz veren yoktur kendisine. Galiba bir sivil polis.'' Rejissörün gözleri yağlı bir burun damlası gibi tıp tıp Gilda'nın gözlerine damlıyorlar. Gilda bunu derhal hissediyor, derhal yukarıya veriyor omuzunun birini. Ağzını dişlerinin arasında sivri ve uzun bir bıçak gibi tutuyor. Rejissörün o anda ensesi terliyor ve avuçlarının içi. Kılçık be diyor, karı dehşet. Yutkunuyor, Rita'nın diyor burnundan düşmüş. Niye Gilda demişler. Alaylı aylı bitiştiriyor. Ter kokulu bir Rita. Rejissör sinemada diyor ter kokusu duyulmaz oğlum. Gözleri ötekinin gözlerine damlayıp duruyorlar. Gilda ise ummadığı bir ilgiyle karşılaştığı için ne yapacağını kestiremiyor bir türlü. Sahnedeymiş gibi gösterişli gösterişli elini kolunu oynatıyor. Ya bir mızrak gibi uzatıyor ağzını ya bir kaşık gibi sallıyor. Koyacak yerler bulamayıp. Athena'nın dansı başladı başlayacak. Kılçık rejissöre eğildi. Bırak dalgayı dedi, dans başlıyor. Gilda'yı sonra kesersin. Yine gülümsemesine takındı. Kulağında olsun, hem ağzından kaçırayım deme. Athena ile Gilda hiç geçinemezler. Haydi Athena, saçları simsiyah pırıltılarla uçuşuyorlar. Alacakaranlıkta kalçaları rüzgarlı bir su gibi çalkalanıyor. Kemanla birlikte tırnakları boşlukta bir şeye, ipekten örülmüş fileye benzer oynak bir şeye takılıyor. Boylu boyunca yırtıyor onu. Yine Bekir hayran ve edepsiz Athena'ya, Zehra kaygılı ve aşık Bekir'e ve Abduş zaman zaman yaltaklanan Bekir'e dalıyor. Zehra hala gavurların masasında. Athena'nın meydana çıkmasıyla Bekir'in bir kalıp sabun gibi elinden kaydığını hissetmiyor mu? Boğazında bir düğüm, avuçlarında bir karıncalanma. Hayır, hayır, olmayacak. Kalktı gitti, barın önünden geçerken Gilda kolunu yakaladı. Abla dedi, çakmağını versene. Cigarasını yakarken ağzının ve dişlerinin arasından sordu. Şu herifi görmüşlüğün var mı, kılçığın yanındakini? Zehra dalgın, hayır dedi, tanımıyorum. Gilda çakmağı geri verdi, altın dişini parlatarak duman duman güldü. Fena asıldı fakat çağırmıyor da. Zehra şimdi dedi, öğreniriz, dur hele. Mahsus o masaya yakın geçti. Kılçık gözlerini Athena'dan ayırmaksızın, iyisin dedi Zehra abla. Daha ölmedik, hepsi bu. Günün birinde hep öleceğiz. Bugün baksana az kalmış beygiri. Zehra masanın üzerinde rejisörün önünde duran paketten bir yenice alıyor, dudaklarına iliştiriyor. Elbet öleceğiz diyor, her şey sırasıyla. Rejisör ondan önce çakmağına davranıyor. Ben diyor rejisör İhsan Şener. Öyle mi diyor Zehra, o güzel filmleri çeviren mi, oh oh. Sonra Bekir'e yaklaşırken için için Gilda diyor, bu defa galiba gözünden vuracak turnayı. Bekir onun geldiğini görüyor ama tınmıyor. Masaya ilişmiş, kendini tepeden tırnağa Athena'nın oyununa kaptırmış. Zehra sessizce yanına oturdu. Bir zaman cigarasının ateşinde ısınarak ona baktı. Ağzının içinde yıllardır söylemediği bir şarkı, bir yağmur bulutu gibi genişliyordu. Söylemeyi aklından bile geçirmediği halde, onu dedi, çok mu seviyorsun Bekir? Kendisi de şaşırdı. Bekir'in Athena'ya tutkunluğunu hanidir bilir fakat hiçbir zaman böyle yüzüne vurmazdı. Acı acı sessiz sessiz sürüp giden bir böbrek sancısı gibi çekiyordu onu bu gece nedense. Bekir bir şey söylemedi, başını eğdi sadece. Zehra dinle dedi, sana bir şey söylemek istiyorum ikimiz hakkında. Halbuki ne diyebilirim, oyunu ha kaybettim ha kaybediyorum. Daha başlarken o gözlerini saklıyor ve hırsızlama Athena'yı seyrediyor. Olsun, bir kere şansımı denemeliyim, aksi halde duvarları ıslık ıslık öten soğuk bir ev, kıyasıya ve lanetli bir ihtiyarlık. Niye böyle peki? Niye Bekir onun için her şeyi yapmaya razı olduğumu anlamıyor? Niye beni kendisine metelik vermeyen bu Rum kızı için bir an olsun düşünmeksizin harcıyor? Oysa paralıyım ben, sesim güzel, kendim de güzelim. İsteseydi sıcak bir şehre göçerdik, İzmir'e mi olur, Antalya'ya mı? Bir dükkan açardık, dükkan kapısı hak kapısı dememişler mi? Bekir önceleri onu kayıtsız, hatta sıkılarak dinledi. Dinlemedi bile, cikletiyle balonlar yaptı. Ortaya bankadaki para lakırısı çıkınca yüzü aydınlandı birden. Her yanı ılık ılık parıldamaya başladı. Zehra evet diye düşündü, para, dini imanı para. Belki Athena'yı unutacak, belki gerçekten beraberce. Onun sözü bitince Bekir sordu, niye anlattın bunları? Daha önce anlatacaktım kaçmasaydın, hayırdır aklımdan geçiyor. Yoruldum artık, boğazıma kadar baktım. Kim aldırıyor, hiç kimse. Ölüp gitsem kimsenin ruhu duymayacak. İyi ki birkaç kuruş koymuşum kenara, yoksa Allah muhafaza. Bekir tatlı tatlı gülümsedi. Ben dedi, varım ya, ne güne duruyorum. Sen mi varsın, keşke olsan. Sen gençsin, yakışıklısın, güzelsin. Ama benim bitirdiğime başlamak için çıldırıyorsun. Vazgeç bundan, bırak şu kızı, bırak şu serseri hayatını, gidelim buralardan. Yarın bir gün zaten Namık çıkıp gelecek, ne yüze bakacaksın ona, iyisi mi? Bekir birdenbire küçüldü, azarlanmış, iyice cana yakın, adam akıllı, duygulu bir çocuk oluverdi. Zehra'nın ağır sesi kulaklarından gitmiyordu, yarın bir gün zaten Namık çıkıp gelecek. Haydi için için bir kaçışma, gelirse gelsin, Namık bana ne? Ona ne yüze bakacaksın? Bakmayacağım, o geldiğinde burada olmayacağım ki ben, Rıdvan bana iş bulacak, alıp başımı gideceğim. Ya da daha kararlı, senin üstüne lazım mı bu, kendi yüzümle bakacağım, Namık da kim oluyor, korkmuyorum ben ondan, kimseden korkmuyorum. Hem sen ne karışıyorsun bu işe? Yeniden Zehra'yı ağzına çok yakın, nefesi nefesine dolaşmış, adeta burnunun dibinde buldu. Yanlış yanlış gülümsedi, başını ellerinin arasına aldı. Zehra eğildi ve ellerini öptü, ağzının içinde yine o yıllardır adını anmadığı karanlık şarkı. Bekir dedi, üzülmesene yavrum. Üzülmüyorum ki, korkuyorum. Zehra memnun, gideriz diyor, herkes gibi yaşarız. Bıktım bu ayrı yaşamaktan, herkes gibi yaşamak istiyorum. Bekir kararsız elini okşuyor, gider miyiz diyor, gider miyiz acaba? Zehra gideriz diye tekrarlıyor, vapurlar, trenler ne güne, binip gideriz istediğimiz an. Gözlerini yumuyor, Allah'ım diyor. Az sonra korsanlar gecesi başladı. Beygir Kazım paydos saatine yakın yukarıdan çekingen ve sarhoşluğu geçtiği için utangaç, Samajes'te Kürt İlyas'ı törenle indirdi. Merdiven altında durup ortaya bağırdı. Hey millet, buraya bakın. Millet oraya bakıyor. Yer yarılmış, Kürt İlyas içine girmiş. Kurbanın olam diye yalvarıyor. Kurbanın kirve. Beygir Kazım karga gibi gakkılamakta devam ediyor. Şimdiden sonra Kürt İlyas'ın şerefine içilecek diyor. Haberiniz var mı? İlyas beni öldürecekti. Karıların önünde vurmuşum diye. Erkek İlyas. Şimdi o karıların önünde bana vuracak, ödeşeceğiz. İlyas nasıl utanıyor? Hayret. Kurbanın olam diyor. Kirvem. Garsonlar pistin tam ortasında üç masayı birleştiriyor. Büyük bir masal sofrası hazırlıyorlar. Tek tek korsanlar gecesinin bütün baldırı çıplakları masayı kuşatıyor. Her biri ilkin alçak gönüllü, sonra kabadayı yüzüyle bir iskemleyi zapt ediyor ve bilmem kaçıncı kadehten sonra horozlar gibi ötüyor. Bu Kazım'ın arada sırada oynamaktan hoşlandığı bir oyun. Müşteriler dehlenir, kapılar kapatılır, ışıklar söndürülür. Garsonların ve kızların çoğu gecenin içinde kaybolur gider. Yalnız onlar böyle birkaç kişi ya bir dostu kutlamak ya bir düşmanı yenmek için sabaha kadar alabildiğine dumanlanır sövüşürler. O vakit kral beygir Kazım'dır. İçtikçe gözleri örümcek örümcek kan bağlayan, kahkahaları gülmekle haykıra haykıra ağlamak arası bir hal alan beygir Kazım. Kazım'ın sağ yanında mutlaka Zehra. Mutlaka dalgın, mutlaka dik ve görmüş geçirmiş. Sonra öbürleri. Bekir, Yorgaki, Lütfü, Arşavir, Gilda, Çinli, Abduş. Bazı Athena ve öteki kızlardan birkaçı. Lütfi'ye akordeon çaldırıyorlar. Lamıcım yok, ille çalacak. Kazım sahici bir beygir gibi heyecanla kişniyor. Patron benim diye tepiniyor. Sana çalacaksın diyorum lan. Lütfi çalacağım elbet diyor. İlyas'ın şerefine çalacağım. Kazım benim şerefime çalacaksın. İt oğlu it diyor. Bu gece hepiniz cenazemi bekleyebilirdiniz. İlyas'a dönüyor. Ha öyle mi kirve? Sonra için için kaynayarak Abduş'u gösteriyor. Dua et ki diyor Abduş burada değildi. Yoksa bu gece senin cenazeni bekleyecektik. Büyük kahkahalar patlatıyorlar. Lütfi akordeonuyla kahkahaların hemen arkasından geliyor. Ne sesler ne sesler. Bir rıhtım İstinye'de kızağa çekilmiş havuzlanmış gemilerin yorgun yorgun göründüğü. Sokakta erik yiyen iki liseli kız. Luna Park'ta atlı karıncalara binmiş ölesiye gülen iki çocuk. Aslında ona çaldırıyorlar ama dinlemiyorlar. Herkes şaşılacak bir ustalıkla hayatını yaşıyor. Başkalarını hayatını biraz daha yaşanabilir kılmakla görevli figüranlar diye alıyor. En çok Kazım'da bu böyle. Yorgak içinliği sıkıştırıyor. Yazdım diyor. Nihayet yazabildim. Neyi yazdın be? Mektubu. Hangi mektubu? Yorgaki ellerini birbirine kavuşturuyor. Söylemedim mi sana? Brezilya'da akrabalarım var benim. Çok sene evvel gitmişler. Zengin olmuşlar. Onlara hanedir mektup yazacağım. Bir türlü yazamıyordum. Yok utanmaktan değil. Yazamıyordum öyle. En sonunda dün sabah. Sıkı sıkı tembih ediyor. Cevap buraya gelecek. Anladın mı? Yorgo Papadopoulos'a. Kime kime? Papado ne kimmiş bu? Yorgo benim diyor. Allah'ın belası. Yorgo Papadopoulos. Bunca zamandır kısaca Yorgaki diye bildiği bir adamın böyle çetrefil bir at taşıması Şükrü'nün dehşetli hoşuna gidiyor. Ortaya hey diye bağırıyor. Yorgaki'nin adını kim biliyor burada? Kimse onunla ilgilenmiyor. Yalnız Bekir gözleri içkiden daha yumuşamış, daha kadın bir maviye dönmüş. Ben diyor, ben biliyorum. O çetenin barında keman çalar. Dört kere zing zingden kaçtı. Adı Carlos'tur. Beygir Kazım tamam diyor ya. Benim adım Bekir Çocuk. Senin çetenin reisi, bir numaralı halk düşmanı, beygir yüzlü Kazım. Ya da istersen beygir yüzlü Martin. Ha nasıl? Bu bardan bütün bu civarın çetelerini idare ediyorsun. Büyük adamsın, cebinde binlerce dolar. Yerinde duramıyor Kazım, ayağa kalkıyor. Bütün suratı, kafası, ensesi boncuk boncuk terlemiş. Allah diyor beygir yüzlü Martin. Bekir artık tamamen rüyasını yaşıyor. Burası diyerek yaşıyor. Çetenin barı, gangsterler, kaçakçılar burada toplanıyorlar hep. Mavi Dalya barı dedin mi bilmeyen yoktur. Kazım haykırıyor. Ne barı, ne barı dedin? Mavi Dalya barı. Vay anam vay, ulan duydunuz mu barın ismini bizim? Gilda ağzını uzatıp bıçak gibi rüyayı ortadan veriyor. Dalga mı geçiyorsun siz be diyor. Burası Beygir Kazım'ın barıdır. İsmi mismi de yoktur öyle. Sen sus be kokulu, anlamazsın bunlardan. Kız gagana, otur oturduğun yerde. Bekir kendini bütün bütün hayallerine vermiş, yaşanmamış bir roman uyduruyor acıkta. Ya da korsanların yuvası burası, Venedikli, Cenevizli korsanların. Girit adasında bir korsan meyhanesi, sütlü domuz meyhanesi, iyi mi? Daha bu sabah iki korsan bir hiç yüzünden bıçak bıçağa girdiler. Kan gövdeyi götürdü, ben oradaydım ve gözlerimle her şeyi gördüm. Burada herkes fevkalade bir hayat yaşıyor. Macera hayatı, macera, para, aşk, şehvet, diz boyu. Zehra simsiyah gözlerinde yoğun bir acı ve can sıkıntısı Bekir'i seyrediyor. İçinden karşılıklar veriyor ona. Burada diyor pislik, terk edilmişlik, parasızlık ve dolap. İnsanların ağır ağır zehirlenmesi, kendilerini satarak yaşamaya çalışması. Bekir git git onu tedirgene bu manasız ve yıldırıcı oyuna iyice kendini kaptırıyor, gözlerinde kıvılcımlı bir sevinç beliriyor. Bütün masaya ve masadakilere hakim olacak bir şekilde ayağa kalkmış sarhoşluğunu büyütüyor. Beygir yüzlü Martin istediği şehirde hayat durur, kanun yoktur onun için, başka insanlar yoktur. Onun için yalnız kendisi vardır, istediğini yapar, kendisi için yaşar, keyfince, astığı astık, kestiği kestik. Zehra'nın kirpikleri ıslanıyor, başka insanlar var diye içi sıra itiraz ediyor. Onlardan ayrı ve onlara rağmen yaşayamayız. Hepimiz birbirimiz için yaratılmışız. Onlar bizim için yaşıyorlar. Biz onlar için yaşıyoruz aslında. Bekir rüyasını işledikçe onun içi kararıyor. Bekir'le birlikte İstanbul'u, bu yenilmişlerin ve tükürülmüşlerin hayatını bırakmak ve başka bir hayata gitmek ümitlerinin eridiğini hissediyor. Bekir bu işte. Bekir'in içindeki yılan bu. Hayatı olduğu gibi görmüyor. Sanki bir rüya. Kendini herkesten ayırmak, onların zararına zengin bir hayat kurmak, servet yapmak istiyor. Vahşi bir hayal. Eğer mutlu değilsek kabahat teker teker öbür insanların mı? Mesut olacağım diye onlardan koparsak ne oluyor? Ben ne oldum mesela? 25 yıl harcandım. Bekir de 25 yıl harcanacak, sonunda kabahatin kendisinde olduğunu anlayacak. Ya da kim bilir onu da aşan daha karışık, daha çapraşık, daha açıklanması zor bir şeylerde. Belki bir alın yazısı bu, belki bir tutum yanlışlığı. Kim böyle bir tutum tuttuysa yanlış tutmuş. Yazık değil mi bana? Yazık değil mi Bekir'e? Biz, ben, Bekir, şu örümcek örümcek gözleri ağlamaya hazır Kazım abi, şu İlyas, şu Yorgaki, şu hepimiz neden bir fabrikada dokumacı, bir tarlada ırgat, bir dükkanda tezgahtar olmayalım da böyle zehirli bir korsanlar gecesinin dibinde yalancı, aldatıcı hayaller kurup uydurma mutluluklar tasarlayalım? Gilda sivri tırnaklarını gözüne gözüne uzatıyor. Abla diyor, konuştum herifle. Kiminle konuştun, rejisörle mi? Evet, ta kendisiyle. Ne dedi peki? Bir ara Kılçık Atena'nın yanına gitmiş ya, merdiven altına rejisör derhal Gilda'ya sokulmuş. Kuyruğunun üstünde yürüyen marifetli bir fok balığını andırıyormuş. Kendini tanıtmış, ben demiş, rejisör demiş, şu filmi, şu filmi, şu filmi yaptım. Şu yıldızı meşhur ettim, sizinle ilgileniyorum demiş, kartını vermiş. Mutlaka gelin demiş, sizi Türkiye'nin Rita'sı yapacağım. Athena Kılçık Nazım'a dönüp rejisörü Gilda ile burun buruna bulunca küplere binmiş öfkesinden. Gilda omzunun birini kaldırıyor, saçlarını döküyor. Dersini verdim diyor abla. Yarı memnun yarı şaşkın soruyor. Şimdi gideyim mi bu herife ben? Zehra yine neredeymişsin çıkıp gelen ve kirpiklerinin ucuna bir kara sinek gibi yapışıp kalan binbaşı Louis Sesbron'u geldiği yere kovuyor. Git diyor Gilda'ya git, tabii git. Bir bakarsın iş çıkar. Gilda en çok Athena'yı bozduğu için sevinçti. Serseme döndü diyor Aşif'te. Ve yine korsanlar gecesinin mavi siyah karanlığında cigarasından kıvılcımlar savurarak yalın ayak dolaşıyor. Öbürleri Kazım, İlyas ve Bekir kollarını birbirlerinin omuzlarına atmışlar. Halay çevirir gibi masanın etrafında dört dönüyor. Avazları çıktığı kadar bağırıyorlar. Tevekkeltü taalallah, tevekkeltü taalallah. Kazım tamamen kendini kaybetmiş, sanki bir kürek mahkumu, sanki bu sırasız, bu yakışıksız işi yapmaya mahkum edilmiş. Oradan oraya sekiyor, bet karga sesiyle gaklıyor, Zehra'nın gözleri puslanıyorlar. Uyku mu, kahır mı, acı mı bilinmez, kolay kolay anlaşılmaz bir şey, eski bir şarap, bayat bir mürekkep gibi tortulaşıyor, ağırlaşıp gözlerine duruyor. Kirpiklerinde can çekişen bir de kara sinek, tanınmış içici ve ünlü aşık binbaşı Sesbron. Günün birinde bir uyanacağız ki... Öf, git başımdan Louis, ben o eski taş yürekli Zehra değilim artık. Durup dururken yerli yersiz ağlıyorum. İyisi mi git başımdan. Git yine kontinentalde sünger gibi iç, masaların altına yuvarlan, ne yaparsan yap. Yalnız rahat bırak beni, ne olursun. Şu dakika olsun, rahat bırak. Cuma. Alo, kim? Ümit sen misin? Kim? Anahit mi? Ha Anahit şekerim, evde yok mu Ümit? Ya ben Suzan, çabuk söyle gelsin. Tabii canım, çok miyim? Onunla mutlaka konuşmalıyım. Ümit, ah benim cici kardeşim, nasılsın, iyisin ya, büyük geçmiş olsun, ya gazetede okuyunca aptala döndüm, bilirsin sevmezdim Mahmud'u, ahbaplığımız, arkadaşlığımız filan da yoktu. Senin sebebinle iki kere mi ne görüştük ama ne de olsa dokundu, ölüm bu. Başka şeye benzer mi? Daha o gün gelecektim, bana ihtiyacın olur diye düşündüm. Nasıl? Yok canım, gördün mü işte, bu yüzden gelmek istemiştim zaten. Yalnız başına ne acı çektin kim bilir. Gelemedim şekerim, gelemedim ki, olmadı ki. Ancak dün o da bir kerecik telefonla arayabildim. Anahit yok dedi. Nereye? Ya tabii tabii, neden anlamayayım? Pekala anlıyorum. Ölüm değiştirir her şeyi. O ana kadar görmediğimiz şeyleri görmeye başlarız adeta. Bana gücenmedin ya cicim, seni canım kadar sevdiğimi bilirsin. Derhal koşacaktım fakat aksilik bu ya, Freddy ile meşgul olmam gerekti. Eh, babamın dediği gibi bu da hayat memat meselesi. Hiç sorma, her öğleden sonra akşamlara kadar orası senin burası benim dolaşıyoruz. Her tarafını İstanbul'un. Dün Çamlıca'ya gittik, evvelsi gün Kavaklara kadar uzandık. Mevsimin geçmiş olmasa nasıl üzülüyorum bilemezsin. Bugün öğle yemeğini babamla yiyecekler, öğleden sonra yine beraberiz. Pendik'e gideriz belki. Şimdi anlıyor musun sana niçin gelemediğini? Nasıl istemem? Mahmut umurumda mı benim, ama sen ıstırap çeken sensin. 2 yıldır durup dinlenmeden yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi bir de ölümüyle sana azap çektiriyor. Yo yo şekerim, vallahi böyle, billahi böyle. Dün gece Gülüm Han'la konuştuk telefonla, o da böyle diyor. Hatta ne diyor biliyor musun, sen Mahmut'u terslemiştin ya, ister misin diyor, kaldırıp kendini denize atsın. Sana adam akıllı tutkundu Mahmut, neden senin için kendini öldürmüş olmasın? Bunu senin gibi hassas bir kızı üzeceğini bilmez mi o? Peki peki sustum, elbet sen şimdi karma karışıksın, pek düzgün düşünemezsin. Ama şu krizi bir geçir, bak bana nasıl hak vereceksin. Ha bana bak, Gülüm Han seni aradı mı aramadı mı? Garip şey, halbuki bana arayacağım demişti. Neyi? Şey canım, hani şu Turgut var ya, şair, Amerika'ya gidecek olan. Gülüm Han'a telefon etmiş. Ümit neden benim kalbimde oynuyor demiş. Sen de kardeş, anlaşılır şey değilsin ki, daha kaç gün önce Turgut'u pekala zararsız buluyordun. Şimdi zavallıya cevap bile vermiyormuşsun. Poor guy. Neden sanki, Mahmut mu, beni dinlersen? İyi canım iyi, sustum işte, zaten bana ne, söylemeyeyim diyorum ama seni sevdiğim için kendimi tutamıyorum, söylüyorum. Bana ne işte sen, işte Turgut, işte Mahmut. Vallahi bilmem, şimdilik fevkalade. Eğer böyle giderse belki gelecek yıl sana New York'tan yazarım. Hem ne mektuplar, uzun uzun. Yok daha neler. Şekerim doğrusunu istersen Freddy'nin bir bakışı var. Şöyle dişlerini sıkı sıkı bir bakışı, içime ılık ılık bir şeyler akıtıyor doğrusu. Hemen boynuna sarılmak, ayaklarına kapanmak, kulunum kölenim demek istiyorum. İnsanı nasıl öper ki Freddy? Nedense hiç sokulmuyor bu konuyu, anlayamadım gitti. Her şeyden bahsediyoruz, havadan, sudan, sinemadan, İstanbul'dan, New York'tan, her şeyden. Söz dönüp dolaşıp aşk bahsine gelince stop. Ağzından tek kelime çıkmıyor, sözü değiştiriyor. Dün bana ne dese beğenirsin, şaştım kaldım. Tam ağaçların altındayız, etrafta kimseler yok. Son yapraklar dökülüyor, ben arabada onun gölgesine sığınmışım. Nasıl da bakıyorum görsen, dört dörtlük glamour, dört dörtlük vamp. O döndü, piposunu silkeledi koca sesiyle. ''Niçin kaşlarınızı inceltmiyorsunuz Suzi?'' dedi. ''Şimdilerde pek moda değil ama size çok gidecek.''